Türkiye'nin homeopatlarını tanıttığımız 10. programımızda huzurlarınızdayız. Bugünkü konuğumuz Doktor Altunay Ağaoğlu. Hoş geldiniz Altunay Hanım.
Hoş bulduk.
Klasik başlangıç sorumuzla başlamak istiyorum. Altunay Hanım, bir doktor olduğunuz halde ve tıp fakültesinde insanları tedavi etmeyi öğrendiğiniz halde ne oldu da ben bir de homeopati öğreneyim, homeopatiyle tedavi yapayım demeye karar verdiniz?
Evet, bu birazcık ilginç bir hikaye benim. Ben tıp fakültesine girdiğimde zaten 6,5 yıllık, 6 ay uzatmıştım tıp fakültesi hayatım boyunca. Hiçbir zaman normal bir öğrencilik yaşamadım. Okula girer girmez, orada anlatmam lazım çünkü neden homeopatiye geldiğimi daha kolay anlaşılır. Girer girmez hemen bir Ege Bilimsel Araştırma Topluluğu'nun içine girip, araştırma topluluğunda 6. senemde mezun olduğumda Türkiye Araştırma Toplulukları Başkanı'ydım. Önce normal bir yönelerek girdim, öğrenci araştırma toplulukları başkanı olarak çıktım. Yani normal bir uluslararası öğrenci kongreleri, uluslararası değişim programları ayarladık. Dolayısıyla hiçbir zaman normal bir tıp fakültesi öğrencisi hayatım olmadı. Okulu bitirdiğimde de hep şu düşünceyle ben böyle bir hekimlik yapmak istemiyorum. Sistemin içinde var olmak istemiyorum dedim. Çünkü mutlu değildim. Dolayısıyla hep başka bir şey aradım. Başka bir şey var. Yani ben mesela TUS'u kazandım, gitmedim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Belli bir depresif bir dönemim oldu. Rahmetli babam ben daha üniversitedeyken Almanya'daydı. Homeopati tedavisi görüyordu orada. Bana söyledi, kızım bak homeopati diye bir şey var. Bunu gel öğrensene Almanya'da dedi. Ya baba boş ver ya dedim ben onu böyle. Sonra okul bitti. Ben böyle depresyona girdim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Doktorluk yapmak istemiyorum ama sistemin içinde başka nasıl var olacağım? Yurt dışına gideyim ama yani ben uzmanlık istemiyorum, başka bir şey istiyordu. Ondan sonra babam yine hatırlattı. Yine boş ver dedim. Hiç o zaman görmedim, duymadım onu. Sonra bizim bir özel eğitim merkezimiz vardı ailemin. Bari hiçbir şey yapmıyorum, gideyim orada doktorum. Çocuklara bakarım, bir şey yaparım diye oraya gitmeye başladım. Orada bir gün bir öğrencimiz, annesi bana elinde iki tane globül ile geldi. Altunay Hanım, Almanca biliyorsunuz, doktorsunuz. Bunlar nedir? Bana bunu bir Alman verdi. Rita Kaya o zaman verdi. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Anlamadığımda Türkçesi çok kötü. Siz bir konuşur musunuz dedi. Ben de peki tamam dedim, konuşurum. Ne olacak? Telefon ettim. Rita büyük heyecanla, Almanca bilen bir hekimsin. Tanışmamız lazım. Mutlaka gel. Peki dedim hiç heyecan hissetmeden. Gittim. Sonra macera öyle başladı. Rita dedi gel dedi bunu bak sana öğreteyim. Şunu yapalım, bunu yapalım. İşte Rita'nın sağ olsun elimden o tuttu ilk başta benim. Ondan sonra ben oradan Alman Homeopati Hekimler Derneği'nin kurslarına gittim. Ondan sonra öyle süreç başladı. Yani Hahnemann gibi aslında hekim olmak istemeyip başka bir şey yapmayayım diyerekten yola çıkaraktan tesadüflere inanmayıp tevafuk dediğim hayatın beni yönlendirmesiyle homeopatiyi buldum.
Bir şey doğru anladığımdan emin olmak için teyit etmek amacıyla söylüyorum. Yani başka özel sebeplerden depresyona girmediniz de tıp fakültesinde öğrendikleriniz hoşunuza gitmedi. Bu iş böyle olmaz dediğiniz için kendinizi kötü hissettiniz.
Evet, ne yapacağımı bilmiyordum. TUS'u kazandım gitmedim. Aile hekimliği o dönem kazanmıştım. Ama ben kuraya da katılıp hekimlik de yapmak istemiyordum. Ne yapacağım dedim ya, ne yapacağım? Yani nasıl var olacağım hekim olarak? Yani bu şekilde hekim olmak istemiyorum ama nasıl hekim olacağımı sorusuyla depresyona girmiştim.
Ve bu vesileyle de Rita Hanım'la tanıştınız. O da Türkiye'de homeopatinin duyulmasına, tanınmasına öncülük eden vatandaşı bir hanım. Benim de homeopatiyle tanışmamda kendisi çok önemli bir rol oynadı. Bu vesileyle kendisine kulaklarını çınlatalım.
Evet. Dolayısıyla öyle maceram başladı. Bu ne zaman? 97 mezunuyum. İşte 99 yılında falan oluyor.
Peki, yani bu şekilde Türkiye'de ilk teması kurdunuz. Sonra Almanya bacağı geldi. Homeopat oldunuz. Hı hı. Bu da yetmedi. Dernek faaliyetleri başladı. İzmir'de Türkiye'nin ilk homeopati derneği kuruldu 2003 yılında. Evet. Homeopati derneği. Biraz bu dernek konusundan bahsedelim. Bu çalışmalar nasıl başladı, nasıl ilerledi?
O da tabii ilginç. Yani hayat herhalde beni bazı şeyleri yönlendiriyor elimde olmadan, ben istemeden, üniversiteyi hayatımla düşünecek olursak. O zaman 2003 yılı civarı, işte 2000-2002 civarı kurucu üyelerindenim ben derneğin. bir dernek kuralım, dernekleşelim diye bir çalışmalar oldu. Rita'nın etrafında işte onun öğrencileri diyelim veya eğitimi ilk onunla başlayanlar. Sonradan ama Alman Homeopat Hekimler Derneği'nin eğitimlerine devam etti herkes diye konuşuldu. Çünkü biz bu eğitimi Türkiye'ye getirelim, yerleştirelim, büyütelim amacıyla ve yayalım amacıyla ilk derneği kurduk. Ortak bir kolektif bir düşündü hep birlikte yola çıkarak. Derneği kurduktan sonra dernek içinde ilk başta ben sadece üyeydim. Sonra nasıl bir şekilde gelişmeler gereği yönetim kurulu üyesi oldum. Ondan sonra yavaş yavaş başkan yardımcısı, başkan, iki dönemlikte başkanlığı yapıyorum.
Şu anda başkansınız değil mi? Yani şu anda o derneğin başkanısınız.
Evet, Plastik Homeopat Derneği'nin başkanıyım.
Ve bu da bununla sınırlı kalmadı. Yani bu dernek ve dernek başkanlığı da sınırlı kalmadı. Klasik Homeopati Derneği aynı zamanda Avrupa'nın en köklü homeopati derneklerinden biri olan Liga Medicorum Homeopathy International'ın Türkiye temsilcisi ve sizin hem dernek olarak hem de bireysel olarak çabalarınızla bu temsilcilikte de önemli bir ilerleme kaydetti Türkiye. Biraz bu konulardan bahseder misiniz?
Evet. O da şöyle oldu. Orada 2005 civarıydı. Ben yine hayatın önüme sunduklarıyla nereden bulduğumu hiç hatırlamıyorum. Uluslararası organizasyonlar var derlik homeopatiyle ilgili diye internet araştırırken Liga'yla, Liga Medicorum Homeopathic Internationalis, dünya organizasyonu homeopatinin ortalama 70 tane ülkenin üye olduğu, 10 binin üzerinde üyesinin olan bir organizasyon ile Avrupa Homeopati Birliği ICH ile ikisiyle tanıştım ve ne kaybederim diye yazıştım. Böyle böyle Türkiye'de biz bir avuç insanız. Ben size üye olmak istiyorum. Nasıl üye olabiliyoruz diye. Bunlar da çok heyecanla karşıladılar. Ve Türkiye'nin ilk ligaya, ilk ICH'e ve ligaya ilk üye olan kişi benim. Sonra da tabii ki derneğin o dönemde yönetim kurulundaydım. Derneği de üye yapalım dedim. Aa dedi, olabilirsiniz tabii ki dediler. Sonra derneği ilk Türkiye'de ilk üye olan dernek de bizim derneğimiz. Hem ligaya hem ICH'e. Ve daha sonra liganın değişik working group, çalışma grupları, eğitimle ilgili public relation yani proving ve çok bir sürü ya da research gibi çalışma grupları, on education, eğitim çalışma grubuna girdim. O eğitim çalışma grubuna girdikten sonra belli zaman sonra Türkiye temsilcisi de olduktan sonra ne zaman? 4 yıl önce. Tabii. Yok. 2014'te. 3 yıl önce. Renzo Galassi, bir önceki başkan. Altunay, saymanımız İstifa etti, bir saymana ihtiyacımız var, sen çok iyi çalışıyorsun, gelir misin, aday olur musun dedi. Çünkü o zamana kadar tabii çok konuda ortak faaliyetlerimiz ve iletişimimiz vardı. Peki dedim ve sayman oldum. Geçen sene de genel sekreterlik olarak seçildim. Şimdi Liga'nın genel sekreteriyim. Bu arada tabii şey yapmıştık, 2013 yılında Liga her sene Hahnemann gününü değişik homeopatinin gelişmediği ülkelerde kutlar. Oraya başkan ve başkan yardımcısı düzeyinde temsilciler gönderir. Eğer Avrupa'ya yakın bir ülke ise ICH de gönderir başkanını. Ve 2013 yılında biz talep ettik. Türkiye'de kutlamak istiyoruz. O zaman daha herhangi bir şey yoktu. Türkiye'de homeopati ile ilgili çalışmalar yoktu. Sağlık Bakanlığı'nın ilgisi yoktu. Sağlık Bakanlığı'na bağlantı kurduk. Ve Liga'nın başkanı, başkan yardımcısı, ICH'in başkanı geldiler. Biz onları Sağlık Bakanlığı'na götürdük. Oradaki temsilcilerle konuşturduk. Bakın böyle dünyada böyle oluşumlar var dedik. Hatta bir toplantı düzenledik. İlaç araştırmayla ilgili toplantılar düzenledik. Liga'yı, Türkiye'yi tanıtmış olduk aslında. Yani ondan sonra Türkiye'de bir şekilde bu işlerin düzgün ve belli bir aşamada yürüdüğünü, boş olmadığını gördüler. Buna istinaden de 2 sene önce alınan bir yönetim kurulu ve genel kurul kararıyla 2020 Dünya Kongresi'nde Türkiye'yi almayı başardık. Bu da büyük bir şey. Yine dediğim gibi boşuna değil, yapılan çabalar sonucu. İnşallah 2020'de İstanbul ve belki İzmir, belli değil, daha karar vermedik. 2020 Dünya Homeopati Kongresi Türkiye'de olacak.
Bu çok güzel bir haber. Çok sevindim, evet. Kendi adıma da, Türkiye adına da. Hazır üyeliklere ve uluslararası kongreye değinmişken biraz sizin ligadaki genel sekreterlik görevinizden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bu konuda bilgi almak istiyorum. Şimdi Liga gibi çok köklü ve uluslararası bir dernekte az önce öğrendiğimiz üzere ilk defa Türkiye'den birisi uluslararası düzeyde görev alıyor. Bu siz oldunuz. Evet. Ve genel sekreter oldunuz. Genel sekreter ne yapar? Görevi nedir?
Evet, Türkiye'de ilk defa 1925'te kurulmuş Liga. Rotterdam'da kuruluyor. Ve o zaman çok hepimizin aslında homeopatların, hepimizin bildiği Pierre Schmidt gibi çok ya da Külsi gibi çok büyük isimlerin görev aldığı bir organizasyon. Liga tamamen homeopati geliştirmek ve uluslararası zeminde homeopat hekimlerin birbirleriyle olan bağlantılarını güçlendirmek ve bilgi paylaşımını arttırmak için kurulmuş bir organizasyon. 1925'ten bu yana çok büyüyor ve ilk başta 2 senede bir, 3 senede bir yine sadece bir araya gelmek ve bilgi alışverişi yapmak için düzenledikleri dünya kongrelerini her sene yapmaya başladılar. Ve artık bilimsel çalışmaların ve araştırmaların sunulduğu bir kongreye dönüştü. Tabii ki bütün bu liganın büyük organizasyonun 70 tane ülkenin üye olduğu organizasyonu yönetmek için yönetim kurulu ve bir genel kurul var. 5 ana elemandan oluşuyor yönetim kurulu. Başkan, eski başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman. Genel sekreter en önemli işi yapıyor aslında. Bütün yönetim kurulu arasındaki iletişim, 70 tane ülkedeki 10 bin tane üyeyle yönetim kurulu arasındaki iletişim ve bütün bu üyelerin ve ülke temsilcilerinin, çünkü her ülkenin bir temsilcisi var genel kurulda. Bu ülke temsilcilerin ya da biz National Vice President, ülke başkanı diyoruz. Ülke başkanlarıyla iletişimi sağlıyorum. Bayağı yoğun bir iş. Yani ciddi fedakarlık gerekiyor çünkü zaman ayırıyorsunuz ve bunun için hiçbir ücret de almıyoruz. Tamamen gönüllülük üzerine kurulan bir sistem. Herkes işini parasız yapar, başkandan ve sekreterlere kadar. Bir sekreterimiz ediyoruz. O da için newsletter'ımız çıkıyor mesela 3 ayda bir. Legal letter'ımız çıkıyor senelik. Bunları ilgileniyor. Bayağı yoğun bir iş. Muayeneciliğin yanında bayağı vaktimi alıyor. Ama çok keyifle yapıyorum. Çünkü yine dediğim gibi ben Altunay'ı temsil etmiyorum. En baştan beri öyle girdim. Ben öncelikle Türkiye'yi temsil ediyorum orada ve İnsanların toplantılarda Türkiye'de böyle hekimler mi varmış demesini görmek ve duymak benim şahsıma değil Türkiye adıma duyduğum bir gurur açıkçası. Çünkü biliyorsun son zamanlarda Türkiye'nin popülaritesini uluslararası alanda oldukça kendi adıma gurur duyuyorum böyle temsil ettiğim için.
Bu güzel haberleri bizimle paylaştığın için teşekkür ediyoruz. Biz de bu vesileyle öğrenip biz de gururlanıyoruz tabii ki, vesile oluyor bizim için. Daha evvelki sohbetlerimizden bildiğim için şimdi altını çizmek istediğim konu da şu. Adana söyledim. İşte zaten ekstra bir ücreti yok bu görevlerin. Tamamen gönüllülük esasına göre yapılıyor dedim. Bir başka konu da şu. Yani bu işi yapanların hepsi aslında doktor.
Evet.
Yani kimse pazarlama uzmanı değil, idari görevli değil. Yani aslında dernek yönetimi ya da işte şirket yönetimi veya işte idari görevlerle ilgili ek uzmanlık da söz konusu değil.
Evet, doğru.
Yani hem amatör girişim var hem de ileride profesyonel beceri de yok. Yani tamamen %100 gönüllülük esasına göre yapılıyor. Yani büyük bir beceri var o yüzden.
Evet, evet. Gerçekten %100 gönüllülük esası. Ve o yüzden zaten ligada yönetim kurulunda 3 sene duruyorsunuz ve yönetim kuruluna pat diye dışarıdan giremiyorsunuz. Ben ekstrayım. Çok nadir benim gibi girenler oluyor. Genelde önceden liganın 6 tane de sekreteri vardır. Eğitim, ondan sonra işte proving, research gibi, farmakoloji gibi. Yani 6 tane farklı sekreteri var. Orada önce orada görev alıyorsunuz. Sistemi öğreniyorsunuz. Daha sonra yukarıya çıkıyorsunuz. Ben direkt dışarıdan geldim. Direkt sistemi bilmeden. Ve o yüzden hemen de başkan olamıyorsunuz. Önce genel sekreterlikten geçmeniz gerekiyor. Genel sekreter, başkan yardımcısı, başkan. Daha sonra da past president, eski başkan olarak yönetimde devam kalıyorsunuz ki rehberlik ediyorsunuz. Evet, sizin öncekileri. Evet. Başka türlü zaten çok zor. Yani insanlara zeminden eğitiyorsunuz ki yönetimde olması için. İnan bana inanılmaz politik işler dönüyor. Ben politikayı ligada öğrendim. Bu kadar politik bir insan değildim yazışmalarımda falan. Çünkü 70 farklı kültürden ve yaklaşımdan insanlarla onları idare ederek ama ligayı da savunarak ama doğruların arkasında durarak iletişim kurmak zorundasın. Çok kolay olmuyor. Bayağı potlar kırıyorum bazen.
Yani biraz kaçınılmaz gibi duruyor. Ben aslında tabii bu kadar ayrıntıya hakim değildim. Dışarıdan katılımcıydım. En son 2013 yılında Paris'teki Dünya Kongresi'ne katılmıştım. Hatta orada da birlikteydik. 700 katılımcı vardı. Paris'in en büyük kongre merkezinde gerçekleşti. Eğer bunu yapan insanlar tamamen bu amatör ruhla yaptıkları halde bu kadar büyük bir organizasyonu gerçekleştiriyorsa bunu ekstra tebrik etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet,
çünkü normalde bu kadar büyük toplantıları, bu kadar yüksek bir verimlilikle, etkililikle ancak çok büyük sermayeleri olan uluslararası şirketler başarabiliyor normal şartlarda. Aynı başarıyı eğer tüm çalışanlarının amatör olduğu ve gönüllülük esasıyla part-time çalışarak gerçekleştirebiliyorlarsa ve ortaya da aynı ayarda bir şey çıkıyorsa bunu da bir kere değil, iki kere, üç kere takdir etmek gerekir diye düşünüyorum.
Teşekkürler.
Burada değinmek istediğim bir şey daha var, hatırlatmak istediğim daha doğrusu. Klasik Homeopati Derneği olarak Türkiye'de Homeopati Kongresi de gerçekleştirmeye başladınız. Evet. Hatta iki tane yaptınız. Üstelik ilkine de hem ECH'in başkanı geldi hem de Liga'nın başkanı geldi. Biraz bu faaliyetlerinizden de bahsedin. Devam edecek mi?
Evet, edecek.
Bu konudaki projeleriniz neler?
Evet. Klasik Homeopati Derneği aslında ilk başta eğitimlerle başladı. Burada aslında birazcık seyre de girebiliriz Türkiye'deki düzene. Şimdi Klasik Homeopati Derneği sağlıkçı derneği. Sağlık mensuplarına biz eğitim veriyoruz. Dolayısıyla biz 2005 yılından beri hekim, diş hekimi, veteriner, hemşire, sağlık mensuplarına, fizyoterapist hep eğitim verdik. Ve Alman Homeopat Hekimler Derneği'nin eğitim programını ve daha sonra da aslında Liga ve ECH'in eğitim programını üstlendik ve onu uyguladık. Ve Alman Homeopat Hekimler Derneği eğitim programı da Avrupa'nın en iyi eğitimlerinden biridir. Ve oradan hocamız oradan geliyordu. Oranın eğitim sorumlusu geliyordu aslında direkt Gerhard Bloy. Biz eğitimlerle başladık fakat daha sonra Türkiye'de 2014 yılında çıkan yönetmelikten sonra, tamamlayıcı tıp yönetmeliğinden sonra eğitimler sadece üniversitelerde verilebilir deyince, çünkü artık sertifika veriyordu bakanlık. Biz insanların da hakkını yememek için, çünkü öyle bir şey yapamayacağız dernek olarak, eğitimleri durdurduk, vermiyoruz artık. Peki ama insanlar ve özellikle bir sürü mezunumuz var, şey istediler, sürekli talep ediyorlardı. Altunay Hanım ya da yönetimden biz şey yapmak istiyoruz, ileri eğitimler istiyoruz. Bunları en iyi insanları, bu konuda geliştirecek insanları bir araya getirmenin en güzel yerlerinden biri de kongre. Kongre düzenlemede iki tane amacımız var. Bir, dediğim gibi özellikle üyeler olmak ve Türkiye'de diğer homeopat hekimler ve homeopatlar olmak üzere onları bilgilendirmek ve gelişmeye yönelik. İki, 2020 kongresine deneyim kazanmak için. Çünkü bir dünya kongresi yapmak kolay değil ve bunu organizasyonuna baş edebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla biraz deneyim de kazanalım diye kongrelere başladık. Ve bunu ilk başta işte 2015'te yaptık, 2016'da yaptık. 2017'yi pas geçtik çünkü Homeopati Derneği İstanbul'da onlar da her sene düzenliyor biliyorsun bir sempozyum. En azından onlarla anlaştık, bir sene onlar bir sene biz yapalım ve böylelikle çakışmasın diye, sıkıntı olmasın. Çünkü eninde sonunda bir avuç insanız Türkiye'de ve sürekli her sene senede iki kez kongreler, seminerler problem yaşanmasın. 2017'yi pas geçtik. 2018'de yapacağız bir sonrakini. 2000 sonra da 2020 şeklinde düşünüyoruz. İleride de üniversitelerde de eğitimler açılırsa, çünkü bir eğitimci kadromuz var ve eğitimciler yetiştirdik bu süre zarfında. Daha doğrusu Almanya'dan gelen hocamız o eğitimcileri yetiştirdi. Onun kontrolünde gelişen bir olay. Ve bu yetişen eğitimcilerin de üniversitelerde sertifikalarını alırlarsa çalışmaları için de yarışı yapıyoruz. Çalışmalarımız var. Böyle.
Bu benim için sürpriz oldu şimdi. Ben ne güzel, Türkiye'de her sene iki tane kongremiz var diyelim. Şimdi artık yine her sene bir tane olacak ama bir İstanbul'daki dernek, bir sizin dernek yapacak, öyle mi?
Öyle düşündük. Tabii ki 2018'i daha programlamadık. Diğer dernekle konuşuruz. Ona göre hareket edeceğiz.
Tamam, yok, prensip olarak şey yapıyoruz.
Prensip olarak.
Şimdi bir yanlış anlama olmasın. Çünkü bizi şimdi herkes dinliyor. Yani hasta olanlar veya işte homeopati merak edenler de dinliyor. O yüzden söylüyorum. Şimdi Klasik Homeopati Derneği, az evvel senin de söylediğin gibi sağlık çalışanlarına açık bir dernek.
Evet.
İstanbul'daki Homeopati Derneği ise herkese açık, yani herkes üye olarak kabul edebilen bir dernek. Yaptığı kongreye de homeopatiyi merak eden herkes, sağlık çalışanı olmasın, ben yani merak ettim, öğrenmek istiyorum deyip kaydını yaptı, katılım ücretini ödeyip gelebilir, değil mi?
Evet, tabii gelebilir, onda problem yok.
Kısıtlı olan konu derneğe üye olma konusu, o da derneğin gücüyle ilgisi olan bir şey.
Derneğin tüzüğüyle, yapısıyla ilgili bir şey. Çıkış noktası öyle derneğin. Amacı o. O yüzden. Ama derneğin yaptığı faaliyetlere hekim dışılarda katılıyor ve katıldı geçmişte. Eğitimler hariç. Ama eğitimler de artık üniversiteye bağlandı biliyorsun.
Evet, evet.
Statü değişti.
Ama bir de yani şimdi 6 dernek var Türkiye'de. bazı derneklerle devam ediyor. Yani bu da sizin derneğinizin hani bireysel bir tercih.
Evet, çünkü biz sadece hekimlere verdiğimiz için hekimler de sertifika almak haklı olarak istedikleri için ve sertifikayı da sadece üniversiteler verdiği için biz böyle bir tercihte bulunduk.
Evet. Şimdi sizin geçmişte verdiğiniz belgelerde benim dikkatimi çeken şeylerden biri de şuydu. Sağlık Bakanlığı daha henüz bu konuda bir açıklama yapmamışken bile siz Liga'nın üzerinde diploma yazan belgesini verebiliyordunuz. Yani Türkiye'de katılım belgesi veriyordunuz ama yaptığınız sınavı Liga onayladığı için Liga'nın diplomasını verebiliyordunuz.
Evet, onu söylemedim. Liga dünya çapında onun kendi standartlarına uyan eğitimleri akredite ediyor. Ve biz dernek olarak buna başvurduk ve Türkiye'de ilk defa ve şu anda tek zaten Liga'nın akredite ettiği bir şeyimiz, eğitim sistemimiz var. Ve şu ana kadar mesela sınav, iki tane sınav düzenlendi. Sınavları geçen kişilere Liga diplomasını verdik. Evet.
Peki şimdi bu benim aklıma iki soru getiriyor. Bir, Liga diplomasını alıp Sağlık Bakanlığı'na gidenler bunu denklik olarak saydırabilecekler mi? Mesela sizin üyeleriniz olan doktorlar.
Hayır, kabul etmedi Sağlık Bakanlığı.
Liga'yı kabul etmedi öyle mi? Daha etmedi. Başka eğitim kurumlarını kabul ediyor ama Liga'nın kabul etmiyor.
Kuruluş kabul etmiyor. Yani
üniversite mi istiyor? Yani yurt dışında da üniversite
olmasın. Evet, üniversite. Istiyor. Yurt dışında da okul ya da üniversite. Okul ama şey olarak okul. Yani enstitü anlamında bir okul. Evet, istiyor. O yüzden onları kabul etmeli.
Liga'nın kendi diploması Hollanda'da ya da Avrupa'nın başka bir ülkesinde geçiyor mu? Yani Türk bir doktor bu eğitimi sizden alıp sınavını da geçip üstünde Liga'nın diploma yazan belgesini sizden teslim aldığında ve Hollanda'ya taşındığında, Almanya'ya taşındığında bunu kullanabiliyor mu?
Yok, kullanamıyor. Çünkü her ülkenin özellikle Avrupa'da kendine ait homeopati ile ilgili yönetmelikleri var. Yani bunu siz ECH'den de alsanız, nereden alırsanız alın. Onun çünkü ECH de akredite ediyor Liga dışında aynı eğitim programıyla. Öncelikle yine o ülke kendi prosedürlerinden geçmenizi istiyor. O yüzden hayır diyor ki kabul etmiyorum. Sen yine benim sınavıma gireceksin, yine benim belgelerimi vereceksin şeklinde. Ama tabii ki şu var. Hekim olduğunuz sürece yurt dışında Avrupa'da tedavi edebiliyorsunuz. Homeopatiyle de tedavi edebilirsiniz. Onu Liga diplomasıyla yaparsınız. Bir sıkıntı yok. Hekimliğinizi kabul etmesi lazım öncelikle.
Evet, yani denklik belgesi almak lazım. Türk hükümetinin yabancı hekimlerden istediği gibi.
Evet, evet.
Yabancı hükümetler de Türk doktorlarından istiyorlar.
Evet.
Gidip o denklik belgesini alıp kendinizi
evet, sonra çalışabilirsiniz. Evet, homeopatlık da yapabilirsin. Ama kayıtlı bir homeopat mesela Almanya'da yapamazsın. Alman Tabipler Odası diyecek ki sana, hayır sen benim homeopati şartlarıma uyman gerekiyor. Ya her ülke aynı değil. Avrupa'da evet, da her ülkenin kendine göre standartları var. Ama mesela Güney Amerika'da çok daha rahat yapabilirsin bu işi Liga diplomasıyla.
O bana uyarlı. Brezilya'ya gidelim.
Arjantin istemez misin tango?
Yok, salsacıyım ben.
O zaman Brezilya.
Buna değinmek istedim çünkü özellikle doktorlardan çok soru geliyordu. Sağ ol, sen de çok net açıkladın. Hatta sırf bu nedenle derneğin eğitimlerini durdurduk ki doktorlar üniversiteye gidip Türkiye'de geçerli olan belgelerini alabilsinler diye özellikle vurguladın. İyi oldu. Çok merak edilen konulardan biriydi. Yalnız ben yine bir şeyin altını çizmek istiyorum bu başkalarının cesaretini kırmasın diye. Mesela ben doktor değilim. Homeopatiyi de kendi istediğim için öğrendim. Bu yüzden de bu eğitimi veren derneklerden birine gittim. Bu eğitimi aldım. Hı hı. Kimseyi tedavi etmek gibi özel bir çabam, endişem yok. O amaçla öğrenmedim. Kendim için öğrendim. Benim gibi düşünenler için de şimdilik bu hala mümkün. Yani bakanlığın getirdiği bir kısıtlama yok.
Şimdilik evet.
Şimdilik yok. Yani o yüzden hazır varken kaçırmayın.
Kısıtlama gelecek. Varken, öyle kısıtlama mi? Gelecek. Evet. Sadece bunu söylemek istiyorum.
Niye mi gelecek?
Yok. Eğitimlere kısıtlama gelecek. Şimdi sadece bunu söylemek istiyorum. Daha fazla açmak istemiyorum.
O zaman hazır varken gidin eğitimlere diyorum. Ve ben duruyorum. Bayağı geniş kapsamlı konulara değindik. Tekrar ben sana dönmek istiyorum.
Tamam.
İzmir'de bir homeopat olarak kişisel deneyimlerin nedir? İzmir halkı homeopatiyi nasıl karşılıyor? Senin doktor arkadaşların homeopatiyi nasıl karşılıyor?
İzmir homeopatinin çıkış yeri aslında. Yani hem Rita sayesinde hem de bizim dernek kurulduğu için. İzmir'de homeopati tedavisi yapan hekim ve hekim dışı çok var. Dolayısıyla İzmir halkı aslında kabaca biliyor homeopatiyi. Eskiden çok daha zordu anlatmak. Şimdi çok daha kolay oluyor. Homeopatiyi bilenler, hatta tedaviye gitmiş olan hasta bile geliyor. Hiç görmediğimiz bir şey. Dolayısıyla İzmir'de homeopati tedavisi yapmak bir hekim olarak çok zor değil. Ve gittikçe daha fazla merak ve ilgi artıyor. Çünkü hem internetten hem de televizyondan hem de artık yasal olduğu için, yönetmeliği çıktığı için çok daha fazla tanınıyor. Artı dediğim gibi İzmir'de bayağı bir hekim var ve hekim dışı var homeopati tedavisi uygulayan. Muayenehanecilik yapan homeopat hekimler de sayısı oldukça fazla. Bu ben avantaj olarak görüyorum, dezavantaj olarak görmüyorum bunu. Çünkü tanıtımı da katkısı oluyor. Ne kadar çok insan buna ulaşırsa o kadar çok toplum ve halk sağlığı için avantajlı olacaktır. Hekim arkadaşlarım eskiden, şimdi homeopati ilk başladığımda şeydim, böyle İngilizcesi geliyor aklıma, böyle bir kahramanca böyle öne atılıp sürekli herkese ve her yerde homeopatiyi anlatıp homeopati ne olduğunu söylerdim. Sonra gördüm ki sormayana söylemeyeceksin. İhtiyacı olan zaten soruyor. Bana ne iş yapıyorsun? Ne uzmanlığın ne dediklerinde ben pratisyen hekimim diyorum. Peki ne yapıyorsun dediklerinde o zaman homeopatiyi söylüyorum. O zaman da zaten soran merak ettiği için, sorduğu için hep açık oluyor. Ama ben direkt atlayıp söylediğimde deyip burun kıvıran hekimlerden çok var tabii ki. Ama dediğim gibi ilgilenen sordu mu enerji olarak da açık olduğu için zaten hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Rahat oluyor yani. Zaten benim arkadaş çevrem de beni biliyorlar artık. Homeopati dışında alternatif tıpla ilgili ya da tamamen tıplı ne varsa da hep bana soruyorlar. Her öteye kadar ben bilmiyorum ki o konuyu desem bile ilk sorulan kişilerden oluyorum. Homeopatiyi oturtamadıkları için bir yere. O yüzden.
Böylece güzel bir programın da sonuna geldik ve hem dünyadaki homeopatiden, hem ülkemizdeki homeopatiden, hem İzmir'deki homeopatiden, hem de senin bireysel çalışmalarından bahsettik. İzmirlilere, hastalara, homeopati öğrenmek isteyenlere, aklına ne geliyorsa vermek istediğin bir kapanış mesajı, bir son söz var mı aklında?
İzmir'de, evet. İzmir'de öncelikle gidecekleri lütfen homeopati iyi araştırmalarını öneriyorum. Önüne geleni lütfen gitmesinler. Çünkü ben burada kişisel şeyimi sunmak istiyorum. Çünkü bir homeopati tedavisi yapan kişinin sağlık konusunda bilgisinin olması gerekiyor. Ben her zaman öncelikle hekimin tercih edilmesini önereceğim. Çünkü ilaç bıraktırmadan tutun da hastalıkların değerlendirmesine ve fizyopatolojiyi anlamak için hekim olmak gerekiyor. İki, eğitim konusunda da onu zaten konuştuk. Yani eğitimle ilgili birçok bilgi verdik. Yeter ki hastalar homeopati bir şey değildir. İnanç sistemi değildir. Gerçekten bir tedavidir. İnanmakla olan bir şey değil. Plasebo ve inanç etkisi her tedavide vardır. Dolayısıyla ben inanmıyorum homeopati etki etmiyor kısmı doğru değil. Orada homeopatinin hatası yok. Homeopati hekimin hatası vardır. Hahnemann her zaman söyler. Dolayısıyla lütfen hastalar bir homeopatiye ya da homeopati hekime gittiğinde fayda sağlamıyorlarsa bu homeopatinin suçu değil. Homeopati hekim yanlış ilaç bakmıştır, görememiştir, değerlendirememiştir. Onun da hatası olmayabilir. Ama lütfen homeopatiyi suçlamasınlar. Her zaman yapsınlar. Homeopatiden vazgeçmeyip gerekirse memnun kalmıyorlarsa başka birisine gidip denesinler. Ama homeopati bulabilecekleri en yumuşak tedavi.
Çok teşekkir ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yeni bir programda ünlü bir homeopatımızla bir arada olmak dileğiyle ben de hoşça kalın diyorum.
Hoşça kal. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und das sowas von sowas kommt. We'll be right back.
Balance auf ihrem Weg zum Horizont hielt man für UFOs aus dem All. Darum schickte ein General eine Fliegerstaffel hinterher, Alarm zu geben, wenn so wär. Dabei waren da am Horizont nur 99 Luftballons. Düsenflieger, jeder war ein großer Krieger, hielten sich für Captain Kirk. Es gab ein großes Feuerwerk. Die Nachbarn haben nichts gerafft und fühlten sich gleich angemacht. Dabei schoss man am Horizont auf 99 Luftballons. Ziehe ich meine Runde.